Ayrım 3, 10 binlerin dönüşü, Samim Kocagöz, sayfa 30. Üçüncü kısım. Halit uyanır uyanmaz yataktan fırladı. İlk iş olarak camı açtı. Evin önündeki at kestanesi yeşeren koyu yeşil yapraklarıyla penceresini yarı yarıya kapamıştı. Dalların arasından görünen Marmara'nın sisten beyaz ince duvağını yükselen güneş yavaş yavaş kaldırıyordu. Gedikpaşa'nın pazar sabahlarına mahsus sessizliğini, sokaklarda dolaşan kilisenin çan sesleri bozuyordu. Halit geç kaldı, ne de olsa geldin sevgili İlkbahar diye mırıldanarak bir zaman pencerenin önünde durdu, sonra döndü karyolasının kenarına oturdu. İlkbaharlarını düşünmeye başladı. Çocukluğundan beri, daha doğrusu baharların farkına vardığından beri hiçbir zaman bu mevsimin tadını çıkaramamıştı. Ne zaman ilkbahar gelse muhakkak sınavları da beraber gelirdi. Şöyle gönlünce bir bahara kavuşamamıştı. Baharla alışverişi, iki sınav arasında çalışmaktan yorulduğu sıralarda hep kaçamak olmuştu. Baharların içinde bahara hasretti. Ama bu bahar sınavlarının canı cehenneme diye düşünüyordu. Zaten bu sınavların sonuna gelmişti işte. Üniversitede yine de bu bahar sınavlarından sonra bir yılı vardı. Kendisini pek üzmeyecekti. Çalışmaya çalışırdı. Şu sınav heyecanını bir tarafa bırakmalıydı artık. Bu baharın keyfini, zevkini çıkarmalıydı. Fakat bütün keyfini kaçıran bir sorun vardı. Recep ile tartıştığı günden beri içi rahat değildi. Recep'le her zaman her çeşit sorun için tartışırlardı. O tartışmaların bir zevki, bir heyecanı vardı. Bu seferki kibarca olmuştu ama yine de ortaya bir soğukluk koymuştu. Bu soğukluk günlerden beri olduğu gibi orada duruyordu. Recep Halit'e karşı hiç değişmemiş gibiydi. Değişmiş gibi görünmek de istemiyordu. Halit'i kızdıran, daha doğrusu üzen şey bunca yıldan sonra Recep'in onun özel işlerine karışmaya cesaret etmesiydi. Recep gibi kendini bilir bir arkadaştan bunu beklemezdi doğrusu. Gerçekten Recep onun iyiliğini düşünmüyor muydu? Belki haklıydı. Belkisi de ne? Toptan haklıydı. Bir kardeş gibi kendisini severdi Recep ama Halit kararını vermişti. Nesrin'i yola getirecek, onu kendi istediği kalıba sokacaktı. Aklı Nesrin'den vazgeçse de bir türlü gönlü geçemiyordu. Peki Nesrin kendisinin istediği bir kız oluverirse Recep'in söyleyecek bir sözü kalır mıydı? Nesrin de arkadaşlığına kabul etmez miydi? O gece tartışmadan sonra gittikleri meyhanede Halit'in yediği içtiği fitil fitil burnundan gelmişti. Gerçi havadan sudan konuşmuşlar, yaptıkları tartışmayı unutur görünmüşlerdi. Fakat ne de olsa Ali'nin, hele Recep'in halinde bir durgunluk vardı. Kendisi de onlardan aşağı kalmıyordu ya. Sonra da onu nasıl biz bir yere kadar gideceğiz diye yol ortasında bırakıp yürümüşlerdi. Çamurlu kaldırımlarda ilerlerken adımlarında bir sertlik, gölgelerinde dimdik, dümdüz bir ciddiyet vardı. Halit onların arkasından uzun uzun bakmıştı. Sonra içini tarifsiz bir sıkıntı kaplamış, ince yağmurun altında çamurlu sokaklarda saatlerce dolaşmıştı. O gece kabuslu bir geceydi. Halit pencereden dolan ince bahar serinliğinden üşüdü, saatine baktı. 8'e geliyordu. Yavaş yavaş giyinmeye, hazırlanmaya başladı. Günün programını aklından geçirdi. Bazen insanın içine, gönlüne ferahlık beklemediği anlarda doğuverir. Tıpkı sebebi bilinmeyen üzüntüler gibi. Dolaptan koyu renk elbisesini çıkardı, sonra tekrar yerine astı. Bugün Nesrin'in ısrarla çağırdığı toplantısına hiç de gitmek istemiyordu. Onu bu toplantıya çeken tek kuvvet Nesrin'di. Öldüm Allah onu görmek isteğini yenemiyordu. Düşündü taşındı, dolaptan yine koyu renk elbisesini çıkarıp giyinmeye başladı. Öğleyin eve uğramayacaktı. Niyeti bu güzel havayı kaçırmamak, öğleden önce Boğaz'da bir gezinti yapmaktı. Öğleden sonra düşünürdü elbette, isterse giderdi Nesrin'e, istemezse gitmeyi verirdi. Giyinirken şu Nesrin'in arkadaşları da sıfır numara ha. Kızı da erkeği de diye düşünüyordu. Bunların arasında Halit şaşkına döner, kendisini daima yabancı hissederdi. Bu çay toplantılarına bir türlü alışamıyordu. Hele bu toplantıların havası, konuşmaları adeta Halit'i boğardı. Birkaç kere Nesrin'e bu grubun neresi seni çekiyor diye sormuştu. Kız omuzlarını silkerek beni eğlendiriyorlar cevabını vermişti. Halit de bu çeşit eğlence, eğer eğlence ise bir diyeceğim yok demişti. Nihayet hazırlığını bitirip odasından çıktı. Musluğun başında yüzünü yıkayan Necip arkasından seslendi. ''Halit, kaç gündür unutuyorum. Cebimde sana verilecek bir pusula var. Gir bizim odaya, geliyorum.'' Halit merdivenin başından döndü, Necip'in odasına girdi. Ali hala yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Biraz sonra Necip geldi. Pantolonun cebinden bir kağıt parçası çıkarıp verirken arkadaşını tepeden tırnağa alaylı alaylı süzdü. ''Haydi Allah versin, gözümüz yok. Kızcağızı iyice yoluna koydun. Fakültede seni göremedi mi, beti benzi atıyor.'' ''Senin bu işler için laflarını her zaman %75 tenzilatla dinlerim.'' ''Senin işlerini bilmem ama benim işlerim daha başlamadan olmuş bitmiştir. Pencereden bir iş var, tamam. Yallah ver elini gedik başa sineması.'' ''Eyvallah ağabeyciğim, bu işlerde bitirim olduğunu bütün gedik başa tasdikledi.'' Gülüştüler, Necip sordu. ''Sen şimdi böyle sabah sabah iki dirhem bir çekirdek nereye?'' ''Havayı görmüyor musun? Boğaz'da bir gezinti yapacağım.'' ''Şair adamın hali başka olur. Yalnız başına mı gezeceksin?'' ''Elbette. Boğaz'da yalnız başına dolacaksın ha. Bunda ne var?'' ''Anlamam. Aklım ermez.'' ''Allah Allah. Git oğlum sevgilini al. Öyle gez toz. Yoksa bu devirde senin gibisine deli derler.'' ''Ona belki öğleden sonra giderim. Bana da şu pusulayı verirken Nesrin gel dedi. Bayılırım çaylara. Ne yapıp yapmalı öğleden sonra Nesrin'e damlamalı.'' ''Madem ki davetlisin ne düşünüyorsun?'' ''Bizim kızla adaya gidecektik de dönmek zor olur.'' ''Atlatıver. Hangisi bu?'' ''Bu yenisi. Sen bilmezsin. Çıtır pıtır bir şey. 10:30'da ada iskelesinde buluşacağız.'' Ali yorganı başından çekti. ''Kesin be yahu, sabah sabah dırdırı. Aklınızı kız milletiyle mi bozdunuz? Bırakın da rahat bir pazar sabahı uykusu çekelim.'' ''Ben gidiyorum zaten.'' diye Halit kapıyı çekti. Necip yüksek sesle bir şarkı tutturdu. Ali yastığı kaptığı gibi arkadaşına fırlattı. Halit bir an merdiven başında duraklayıp Necip'in kahkahalarını, Ali'nin küfürlerini dinledi. Sonra ağır ağır merdivenleri indi. Ortalıktan yavaş yavaş kalkan sis, yeşil otların üzerinden dökülen çiğ taneleri. Bebek sırtlarını kokuların en güzeli toprak kokusuna boyamıştı. Boğazın açıklı koyulu mavilikleri taşıyor taşıyor, iki kıyının yeşilliğini kucaklamaya çalışıyordu. Yatağından yeni kalkan mahmur terli birer genç kadını andıran papatyalar Halit'e şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Odalarına giriveren yabancı bir erkeğe bakar gibi. Delikanlı Rumeli Hisarı'na sırtını vermiş oturmuştu. Gözleri ta karşı bayırlara takılmış, zaman zaman boğaz içinden Marmara'ya atlamaya çalışıyor, ince bir sis içindeki Çamlıca tepelerine, sonra beyaz martıların peşine takılıyordu. İşte boğaz içi sevgilisinin Bahar'ın koynunda yatıyordu. Halit bir zaman kendisini karşısındaki renk ve ışık senfonisine bıraktı. Hiçbir şey düşünemiyor, sadece seyrediyordu. Sonra birdenbire aklına Bach'ı geçirdi. Ne zaman muhteşem bir fikrin, muhteşem bir sanat eserinin, muhteşem bir manzaranın karşısında kalsa daima aklına bu büyük adam gelirdi. Bach ona büyüklükler karşısında insani bir tevazu ilham ederdi. Onun müziğindeki büyüklük, güzellik bütün ihtişamına rağmen şu karşısındaki boğazın güzelliği kadar iddiasız fakat bir Venüs kadar ölçülüydü. İnsan işte bundan daha muazzam eser sahibi olamazdı. Tanrılarla bundan daha başka türlü yarış edemezdi. Bir vapur bacasından kara kara dumanlar savurarak geçti. Bir zaman için manzara silindi. Halit omuzlarındaki pardesüyü düzeltti. Düşünceleri Bach'a takılmıştı. Daha 17 yaşında bir delikanlıyken bu büyük bestecinin bir plağını edinmek için neler çektiğini hatırladı. Oradan da küçük bir bahçeye atladı. Akşam vaktiydi. Yaşlı bir kadın elindeki küçük bir kova ile akşam safalarını suluyordu. Başındaki beyaz örtüsünün uçları geriye atılmıştı. Bir eli daima ıslanmasın diye eteklerindeydi. Bazen aman bu çiçekler beni yordu diye söylenirdi. O zaman Halit küçük asmanın altındaki masanın üstüne elindeki kitabı atar, bırak anne derdi, üst tarafını ben sularım. Bu sahne yıllardan beri kafasının içinde öylece olduğu gibi duruyordu. Bütün bu yazlar ne güzel geçmişti. Annesinin ince yüzü her zaman Halit'in gözünün önündeydi. Hep bir buzlu cam arkasındaymış gibi. Babasını hiç bilmiyordu. Annesi sen 2 yaşındayken derdinden öldü demişti. Halit babasının neden bu kadar çabuk öldüğünü çok öğrenmek istemişti. Ama annesi hep o kadar yaşlı değildi. Gel gelelim kederinden öldü cevabını verirdi. Annesinden babasının kederinin ne olduğunu öğrenmek isteyen Halit çok çalıştı. Kadıncağız ne bileyim oğlum hep kederliydi işte cevabını verirdi. Zaten öğrenmeye de pek vakit kalmadı diye acı acı şikayet ederdi. İstanbul'dan kasabamıza memur geldi, bir garip kişi fukara diye konu komşu araya girip bizi evlendirdiler. Ben de senelerce dul kalmıştım, bu başka dert. Çoluğum çocuğum yoktu, kimsem de yok gibiydi, onun da kimsesi yok bilirdim. Sonra bir kardeşi olduğunu evlenince öğrendim. Hani amcan, babanın yüzünün güldüğünü ilk defa senin yüzüne baktığı zaman gördüm. Ondan sonra haline bir başkalık geldi. Amcanın yardımıyla kiradan çıkıp bu evimizi aldık. Birkaç ağaç zeytin edindik. Amcan kalktı İstanbul'dan geldi. Bizi götürmek istedi. Baban izinli gitmeyi bile reddetti. Kasabamızda onu çok sevmişlerdi. Hani Allah için ağırbaşlı kendini saydıran bir adamdı. Nur içinde yatsın. Sen 2 yaşına basmadan ölüverdi. Nasıl bizleri bıraktı gitti hala anlayamam. Ama hep kederliydi, hep kederliydi. Halit babasının bu kadar uzun bir keder içinde yaşamasını bir türlü anlayamıyordu. Sonraları amcasından ilk karısının babasını bırakıp başka birine kaçtığını öğrenmişti. Ama bu bir adamın bütün ömrünü keder içinde geçirmesine bir sebep olamazdı. İlkokulu bitirince kadar annesi de amcasının bütün ısrarlarına rağmen kasabadan çıkmamıştı. Vaktaki Halit ilkokulu bitirdi, amcası bir kere daha kalktı kasabaya geldi, annesini kandırdı, onu alıp İstanbul'a götürdü. Bir papaz okuluna yatılı yerleştirdi. Bundan sonra Halit birkaç yaz yine annesinin yanına gitti. Okulda geçirdiği 4. kışın ortalarında annesi İstanbul'a geldi. Bir hastanede yapılan bir ameliyattan sonra öldü. Annesinin ölümü uzun zaman Halit'i perişan etti. Dünya yüzünde yapayalnız kalıvermişti işte. Gerçi amcası onu hiçbir amcanın sevemeyeceği kadar seviyordu. Her cumartesi kocaman lüks otomobille okulun kapısına dayanıyor, onu alıp eve götürüyordu. Yengesi sevdiği yemekleri hazırlatıyor, gözünün içine bakıyordu. Hala da Halit'i öylesine severlerdi. Erkek evlatları yoktu. Bu sevginin sebebi Halit biraz da buna yoruyordu. Amcası zengin bir tüccardı, hatırlıydı, işleri yolundaydı. Bir tek kızı vardı, Halit'ten birkaç yaş küçük. Halit'i ondan ayırt etmezdi. Belki de günün birinde kızını Halit'le evlendirmeyi düşünüyordu. Fakat kendisine gösterilen büyük özene rağmen Halit annesinin ölümünden sonra bir türlü uzun zaman kendisini toparlayamamıştı. Günlerce gizli gizli gözyaşları döktü. Annesinin ardından bir şeyler söylemek hiç olmazsa kendi kendine derdini dökmek istedi. Bir akşam kuru sıraların üstünde farkında olmadan önündeki defterin bir kenarına annesine duyduğu özlemi, annesinin kaybolup gitmesinden duyduğu üzüntüyü yazıverdi. Bu onun ilk şiiriydi. Kürsüde oturan yaşlı bir Fransız papaz onu yakaladı. Yıllarca Türkiye'de oturduğu için çok güzel Türkçe bilirdi. Halit'in yazdıklarına bir göz gezdirdi. Gözlerinde bir şefkat ışığı parladı. Şiiri bir kere daha okudu. Halit'in arkasını okşadı. "Par mon enfant," dedi Halit. Sonra uzun zaman şiir yazmayı unuttu. Bu işin üstüne düşmedi. Yaşlı papaz ona birkaç kere verdiği kompozisyon ödevinde isterse hem de Fransızca olarak Allah'a övgüler yazabileceğini hatırlattı, teşvik etti. Fakat Halit değil ihtiyar hocasının dinine, kendi dininin Allah'ına bile pek ilgi duymuyordu. Okulun ağır havasının farkında değilmiş gibiydi. Hatta bir seferinde hocayı darılttı. Darılttı da ne demek, kızdırdı. Fakat dedi benim Allah'ıma yazacağım övgü sizin Allah'ınızı da memnun eder mi? Papaz bir şey söylemeden döndü yürüdü. Okulu bitireceğine yakın Halit'i başka bir üzüntü almıştı. Amcasının kızı. Kız da babasının düşüncelerini biliyor gibiydi. Ne Halit ne de kız birbirlerine karşı arkadaşlıktan hatta kardeşlikten başka türlü bir his beslemiyorlardı. Halit'in bu işe canı çok sıkılıyordu. Nezaketi, hele amcasına karşı duyduğu sevgi, minneti, onun sözünü kırmasına engeldi. Amcasının sözünü kırması imkansızdı. Halbuki daha o senelerde Halit'in birçok planları, evlenmeye gelinceye kadar yapılacak işleri vardı. Hafta sonlarında okuldan çıktıkları vakit Belma ile sinemaya, tiyatroya giderlerdi. Amcası bir miktar Fransızca bildiği, Fransızlara Fransız kültürüne hayran olduğu için kızını da bir Fransız kız okuluna vermişti. Belma hafta sonlarında çıktı mı kafesten bırakılan bir kuşa benzerdi. Halit'in koluna girip sinemaya gitmesi sırf arkadaşlarını çatlatmak içindi. Başı sıkışınca o benim kardeşim der işin içinden çıkar, sırası geldi mi Halit'i flörtü gibi satardı. Halit onun bu haline için için gülerdi. Belma'nın okumaya karşı hiç de hevesi yoktu. Çocukluklarında pek fark edilmiyordu ama Halit onun pek de zeki olmadığında karar kılmıştı. 17-18 yaşının verdiği heyecanla ne zaman ağzını açıp Verlaine, Baudelaire, Stendhal dese Belma olmayacak bir şair yazar adı ortaya atar, Halit'in canını sıkardı. Bir gün delikanlı Haşim'den bir şiir okumuştu. Kız iri iri gözlerini açarak ''Bu da ne demek kuzum Halit?'' demişti. O günden sonra Halit Belma'yı defterinden sildi. Ona büsbütün ağabey muamelesi etmeye başladı. Onunla fazla ilgilenmiyordu. Var mıydı Belma, iki dirhem bir çekirdek giyinsin kuşansın. Hele son yıllarında okulundan eve çıkar çıkmaz boyanmaya da başlamıştı. Halit sosyolojiye, iktisat sorunlarına merak sarmıştı. Üstüne büsbütün bir ağırlık geldi. Yaşının gereği kendisini bir bilgin, büyük bir sanatçı saymaya başladı. Böyle büyük adamların ahvaline uygun bir gözle etrafına bakıyordu. Belma'nın onu zorla sürüklediği arkadaş toplantılarına, danslara hatır için gidiyor, genç arkadaşlarının topuna birden çocuk gözüyle bakıyordu. Artık Belma'ya da haylaz, adam olmaz bir küçük kardeş muamelesi yapıyordu. Şimdi bu 5-6 yıl önceki haline düşünürken gülümsüyor, kendisiyle alay ediyordu. Velhasıl o geçmiş günlerini Halit Yahya Kemal'in şarkılarına hayranlık, devrim diye adlandırırdı. Nihayet daha okulu bitirmeden Belma bir mühendis müteahhitle evlendi. Halit'i de büyük bir sorumluluktan kurtardı. Mühendisin zenginliği, amcasının da Halit ve kızı için beslediği umut ve isteklerini yatıştırdı. Elinden uçup giden kızının yerine Halit'in üstüne büsbütün düşmeye başladı. Halit üniversiteye başladığı zaman evden çıkıp Gedikpaşa'da arkadaşlarıyla oturmaya kalkışınca amca küplere bindi. Yengesi günlerce ağladı. Fakat sonunda oğlu gibi sevdiği Halit'in isteğini kırmadı. Eve sık sık gelmek şartıyla cebine bol bol paralar koyarak yeğenini serbest bıraktı. Karısına da gençliktir, delikanlılıktır hanım. Elinde sonunda kürkçü dükkanına döner. Onun yakasını bırakır mıyım? Hele üniversiteyi de bitirsin, yanıma alacağım. Benim işim onun işi demektir. Bırak şimdilik havalansın dedi. Bu sözleri Halit'in yanında mahsus söyledi. Delikanlı amcasına teşekkürler etti. Valizlerini kaptığı gibi soluğu arkadaşlarının yanında aldı. Halit'in oturduğu hisarın altından, deniz kenarından kadınlı erkekli bir kalabalık geçti. Sesleri Sultan Mehmet'in duvarlarına çarptı. Şimdi denizin suları daha parlamış, ortalık daha ısınmıştı. Bir taşın üzerine koyup oturduğu kitabı düzeltti. Ayaklarını ileriye doğru uzattı. Kalkıp deniz kenarı boyunca yürümek istedi. Gerçekten anıları onu bırakmıyordu. İnsanın kendisini bir an endişelerden, üzüntülerden uzak hissetmesi kadar güzel bir his olamazdı. Ne yazık ki Halit'in böyle anları uzun sürmezdi. Muhakkak durduğu yerde kendisine bir üzüntü icat ederdi. Şimdi de arkadaşları aklına gelince hemen Recep karşısına dikiliveriyordu. 100 kere kendi kendisine karar vermişti. Artık Recep'in işlerine karışmasına metelik vermeyecekti. Kendisine karşı takındığı ağabey tavrına içer diyordu. Fakat hakikatte Recep hepsinin ağabeysi olabilecek yaştaydı. Bütün öteki arkadaşlarının da. Şu Nesrin işinde bari Halit'e karışmasaydı. Halit kızmaya başlıyordu. Fakat bir türlü Recep'in arkadaşlığından, dostluğundan, hatta ağabeyliğinden geçemiyordu. Recep'in kendisini saydırması, sevdirmesini bildiğini kabul ediyordu. Belki de etrafından bir ilgi toplamak için Recep hiçbir gayret göstermiyordu. Fakat onun yaratılışında bir cazibe, halinde bir sempati vardı. İnsan çocuktu doğrusu, kendinden hiç bahsetmezdi. Halit onu biraz da misyonerlere benzetirdi. Etrafına maksatlı bir ilgi gösteriyor diyecek oldu kendi kendisine ama Recep hakkında böyle bir hüküm vermekten utanıyordu. Recep her şeyden önce iyi kalpliydi, bildiğini iyi bilirdi. Yalnız ve yalnız fikir tartışmalarında insaf nedir bilmez bir insan oluverirdi. İlk arkadaşlık yıllarında gençlikten gelen bir affetmez hali vardı. Sonra yerine göre hoşgörülü davranmaya başlamıştı. Hoşgörüsünün sınırını Halit yeni yeni öğreniyordu. Biliyordu ki eğer Nesrin için ısrar ederse Recep kendisinin arkadaşlığından vazgeçebilirdi. İşte bu işe Halit çok ama çok üzülüyordu. Recep'i anlamıyor değildi, aklı mantığı onunla beraberdi. Recep ona iyi ama şu Nesrin'in neresi seni çekiyor diye sormuştu. Cevap verememişti. Ah bunu, bu sorunun cevabını bir verebilseydi, hiç olmasa kendi kendine verebilseydi, kurtulacaktı işte. Halit bir zamanlar Nezle olur gibi aşık olmuştu, ta filmlerde gördüğü kızlara bile. Fakat hiçbiri şu Nesrin'in aşkına benzemiyordu. Onun şimdi sadece bir boş tarafını bulup yenmek, sevgisini yenmek için düşünüyordu. O zaman hürriyete kavuşacaktı, arkadaşlarına kavuşacaktı. Recep aşık olursa acaba ne biçim bir kıza aşık olurdu? Doğrusu Halit bunu çok merak ediyordu. O da o kadar kapalı bir insandı ki, hatta günün birinde kalksa, evlense, etrafının ancak yıllardan sonra haberi olabilirdi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.